Ayrım 26, sayfa 287. Tacizci Lars Kepler. 72. bölüm. Yuna Erick'in arabasına binmiş, Ulusal Suçları Araştırma Şubesi'nden Anya Larsson'un aramasını beklerken Stockholm merkezine doğru yol alıyordu. Globe'u seçmişti ve Södermalm'ın aşağısındaki tünellere girerken telefonun ekranı parladı. Anya ona henüz bir şey bulamadığını söylerken tırnaklarıyla bilgisayarının klavyesine vuruyordu. Bıkkın bir ses tonuyla, ''Bölge bizim listemizde değil, hiçbir zaman olmadı.'' dedi. ''Gerçek adı farklı olamaz mı?'' ''Sınır kontrol ajansını, güvenli bilişimi ve izleme birimlerini yokladım. Bir sürü çevrim içi forumda ve seks sitesinde sorular sormaya başladım.'' Yuna, ''Milan'a ulaşabilir misin?'' diye sordu. Anya açık açık, ''Bunu yapmamayı tercih ederim.'' diye cevap verdi. Yuna tünelin dar ağzına girerken arabanın pencereleri uğuldadı. Tünelin tavanındaki ve duvarlarındaki ışıklar titreşti ve Anya'nın sesi kesildi. Yuna, ''Rocky Kirkland'ı bulmamız gerek.'' derken bağlantısının tamamen kesilip kesilmediğinden emin olamadı. Anya mesafeli bir şekilde, ''Ön kapının dışında bekle.'' dedi. ''Aşağı inerim.'' ve... Sonra sesi kesildi ve Yuna tünelin derinliklerine doğru ilerlerken Erick'in söylediklerini düşündü. 10 dakika sonra arabayı parka giden dik yokuşa bıraktı, bastonunu aldı ve Ulusal Emniyet Müdürlüğü'nün park girişine doğru yürüdü. Cam katmanların ardından Margot'un hava sızdırmaz kapıları geçtiğini ve gürültülü adımlarla yürüyüp dışarı çıktığını gördü. Anya'nın Sen ve Milan arasında Barnes Husborn'un aşağısındaki merdivenlerde bir görüşme ayarladığını duydum dedi. Bizden uzakta durman gerekecek. Birlikte Berks Caddesi boyunca yürüyerek Kronaberg yüzme havuzunun yekpare ön cephesinin ve hapishanenin ağır metal kapısının önünden geçtiler. Her adımda bastonuna yaslanan Yuna, tabancamı geri alabilir miyim diye sordu. Margot, senin de konuşmama bir de izin yok diye cevap verdi. Bölge Emniyet Müdürü'nün ofisine ev sahipliği yapan en eski teşkilat binalarının önünden geçtikleri sırada Margot ona Björn Kern'in konuşmaya başladığını söyledi. Anlaşılan hipnoz Erick'in umduğu etkiyi yaratmış ve Björn'e şoku atlatması ve anılarını düzene sokmanın yolunu bulması için bir anahtar sunmuştu. Björn karısını bulduğunda onun yerde eli kulağının üstünde oturduğunu söylüyor. Yuna başıyla onaylayarak aynı üslup dedi. Elimizde cinayetler ve çalışma biçimi dışında hiçbir şey yok. Bir sürü soru biriktirdik ama şimdiye kadar hiçbirini cevaplayamadık. Rothurst Parkeni boydan boya geçtiler. Yuna toparlıyordu. Margot ise her iki eliyle kocaman karnını tutuyordu. Yuna bir süre sonra kurbanları pencereden filme alma eylemi önemli dedi. Margot, aklından ne geçiyor? Ben hiçbir sonuç çıkaramıyorum diye itiraf ederek yan göze Yuna'ya baktı. Ağaçların rutubetten grileşen gövdeleri parıldıyordu ve tepe dallarında sarı yapraklar vardı. Yuna katilin bir dikizci, kurbanlarını tanıyan bir tacizci olduğunu ve filmlerinde tekrarlayan bir anı yakalamayı tercih ettiğini düşünüyordu. Bir de eller var diye mırıldandı. Evet, o ellerle ilgili ne altlar dönüyor? Yuna, bilmiyorum diye cevap verirken ellerin vücuttaki farklı yerleri işaretlemek için kullanıldığını düşündü. Satürn şeklindeki dil takısını Maria'dan alan Philip Kronstedt değildi. Philip'in göz ucuyla bahçede gördüğü yağmurda çekim yapan katildi. Acaba vaizin içeriye girme sebebi sınırı geçmesi için gereken teşvik dil takısı olabilir miydi? Bir 7-Eleven mağazasının önünden geçtiler. Magazin gazetelerinin ekleri, patronunuzun psikopat olup olmadığını kontrol etmeye yarayan bir test sunuyordu. Yuna vaizin kadını öldürdüğünü, dil takısını aldığını, bunu neden yaptığını bildirmek ve hatta suçlamanın doğasının anlaşılmasını sağlamak için burayı kurbanın eliyle işaretlediğini düşünüyordu. Bu İsa'nın çarmıhına asılana benzeyen türden bir suçlama ilanıydı. Rebecca Hanson eli boynunda otururken Maria Carlson eli ağzının içindeyken, Susanna Kern eli kulağındayken ve Sandra Lundgren eli göğsünün üstündeyken bulunmuştu. Katil her birinden bir şey almış. Bu bir takı da olabilir. Başka bir şey de dedi Yuna.
Margot ama neden diye sordu.
Çünkü kurbanlar kuralları çiğnemişlerdi.
Yuna kendi bildiğini okumak istediğini biliyorum dedi Margot. Ama eğer orada Rocky'nin izini sürersen ve bir şey bulursan bunu bizimle paylaşman çok iyi olur.
Yuna kısa bir duraksamanın ardından seni özel olarak ararım dedi.
Nasıl bir yol izleyeceğin umurumda değil dedi Margot ama elimizde daha fazla kurban olmadan ve tercihan işimi kaybetmeden bu kahrolası katili durdurmayı çok istiyorum.
Yuna Fleming caddesini geçip Milan'la buluşacağı yere yaklaştıkları zaman Margot'a beklemesini söyledi. Uzakta dur diye tekrarladı.
Bu Milan'dı kimin nesi?
Milan'ın yolu son 6 yıl boyunca emniyet müdürlüğüne düşmemişti. Yuna onu sadece bir kez bir güvenlik kamerası kaydında görmüştü. Milan, kanunsuz bir yeraltı dünyası kavgasının arka planında tuhaf davranışlar sergiledikten sonra bir adamı sırtından vuruyordu. Milan Plaşil, uyuşturucu ekibi için genellikle uzun dönemli gözetleme ve içeriye sızma işlerinde çalışıyordu ve bütün Stockholm'daki en büyük muhbir ağına sahipti. Yuna kendisi epey zekidir diye cevap verdi. Milan'ın Bosna mafyasındaki bir kadından çocuğu olduğuna dair dedikodular vardı ama kimse gerçeği bilmiyordu. Milan kapalı ve karanlık bir şahsiyete dönüşmüştü. Her zaman casusların çalkantılı dünyasında yaşaması ve hep gizli bir gündemi olması onu herkese yabancılaştırmıştı. Silahsız olduğunu düşünebilirsiniz ama büyük olasılıkla ayak bileğine bir Beretta Nano bantlamıştır dedi Yuna.
Bana bunları neden anlatıyorsun?
Çünkü gizli kapaklı işlerini riske atarsak bizi gözden çıkarabilir.
Margot endişelenmeli miyim diye meraklandı.
Yuna Milan biraz sıra dışıdır. Bu yüzden uzak dursan çok daha iyi olur diye tekrarladı. Margot'u caddenin karşısında bıraktı ve yalnız başına heybetli binaların önünden geçerek köprünün ucuna geldi. Sonra birinci kat merdivenlerinden inerek genellikle bağımlıların aylaklık ettikleri yere geldi. Havada ağır bir beklemiş idrar kokusu vardı. Yer sigara izmaritleriyle ve yeşil cam bir şişenin kırıklarıyla kaplıydı. Köprünün çelik kemerleri güvercinlerin konmalarını önlemek için sivri uçlu çubuklarla donatılmıştı. Fakat beton dayanakların tamamı kalın bir dışkı tabakasının altında kalmıştı. Yürüme platformunda yaklaşan bir gölge vardı. Yuna gölgenin Milan'a ait olduğunu fark etti, bastonunu duvara dayadı ve onun sahanlığa çıkmasını bekledi. Milan Plaşil 30 yaşındaydı. Kazınmış saçları ve koyu kan çanağı gibi gözleri vardı. Bir delikanlı kadar zayıftı. Parlak siyah bir eşofman takımı ve pahalı spor ayakkabılar giymişti. Milan yerdeki su birikintisine bakarak adını duymuştum Yuna Linna dedi.
Diyar denen bir yeri bulmam gerekiyor.
Genellikle bir 45'lik taşıyorsun.
Cold Combat.
Milan başıyla merdivenleri işaret ederek kadın orada duramaz dedi. Yuna Margot'un kendisini takip ettiğini anlayınca içini çekti ve arkasına dönüp ona seslendi. Margot aşağıya gel. Margot trabzanlardan aşağıya bakarak duraksadıktan sonra elini trabzandan çekmeden merdivenlerden indi. Milan diyar diye tekrarladı. 10 yıldan uzun bir süredir var olan bir yer. Büyük olasılıkla Stockholm dışında ama kesin olarak bilemeyiz. Margot sahanlığa yaklaştığında Milan orada durabilirsin dedi.
Diyar tehlikeli uyuşturucular ve seks satın alabileceğin bir yer dedi Yuna.
Bir şey söylersem dudaktan bir öpücük isterim dedi Milan.
Yuna tamam dedi.
Bu onun için de geçerli. Kadının da beni öpmesi gerekiyor.
Margot onlara bakarak ne diye sordu.
Milan dudaklarını işaret ederek bir öpücük istiyorum dedi.
Margot hayır diyerek güldü.
Milan ciddiyetle o zaman aletime bakmak zorundasın dedi ve eşofman altıyı da iç çamaşırını indirdi.
Margot gözlerini bile kırpmadan çok tatlı dedi.
Siktir, saçmalıyor muyum ne? Anladım, sen ulusal suçlardansın değil mi?
Evet,
Milan pantolonunu çekerek silahın var mı diye sordu.
Bir Glock'um var.
Milan sessizce güldü ve yürüme platformuna baktı. Merdivenlerin yanında havada uçuşup duran ufacık böcekler vardı. Milan Yuna'ya şöyle bir bakarak, tarifine uyuyormuş gibi görünen tek yer Barkabide'ydi dedi. Adı Club Noir idi ama artık kapandı. Ne bu ülke ne de bu devir büyük genel evler için uygun. Günümüzde en yaygın yöntem Doğu Avrupa'dan gelen birkaç kızla bir daire tutmak. Her şey internet üzerinden yapılıyor. Bu çok halkalı bir zincir ve hiç kimse boktan bir sebep yüzünden suçlanmıyor.
Yuna ama böyle bir yer vardı değil mi diye sordu.
Benim zamanımdan önce varmış, artık yerinde değil. Yani olmaması gerek. Kimse oradan bahsetmiyor.
Bunu kime sorabiliriz?
Milan Yuna'ya döndü. Belli belirsiz bir bıyık gölgesi dudaklarını daha da ince gösteriyordu. Küçük kara gözleri içe gömük ve birbirine yakındı. Bana diye cevap verdi.
Oradan eroin almak mümkün olsaydı bundan haberim olurdu. Tabii bu mekan ufacık bir Rus yerleşimi olmadığı sürece.
Margot peki insanlar eroini nereden alıyorlar diye sordu. Eğer kimseyi tanımıyorsanız gidilecek yer hala Sergel Meydanı. Hiçbir şey değişmedi. Bir de Madborg's Platsen ve Rinkeby alışveriş merkezleri. Son zamanlarda Afganistan'dan gelen bir sürü mal var ama yol boyunca birkaç kez yeniden paketleniyorlar. Yine kimse suçlanmıyor. Milan burnunu sertçe sildi, Margot'un ayaklarının dibine tükürdü, sonra diyar diye bir yerin var olmadığını tekrarladı. 73. Bölüm. Eric iki gündür korkunç bir baş ağrısı çekiyordu. Sabahı Rainer Maria Rilke'nin şiirlerini okuyarak geçirirken asık suratlı bir adam teras kapısından içeri sokulan kuyruklu piyanoyu akord etmişti. Yuna Linna çalışma odasından çıkarken Eric başını kaldırdı. Üstünü değiştirip bir eşofman takımı giyen Yuna kapı çalınınca hole yönelerek gözden kayboldu. Heyecanlı bir kız sesi "Eric bir kuyruklu piyano aldı" dedi.
Yuna "sen Madeleine olmalısın" diye cevap verdi.
Eric seslerini duyunca kitabını elinden bıraktı ve çabucak tuvalete giderek yüzünü yıkadı. Elleri titriyordu ve kanlanmış gözlerine bakınca ani bir kaygı duydu. Üç fotoğraf, toplantı odasındaki plastik kokusu, Sandra'nın yeşil gözleri ve Maria Carlson'un cömert gülümsemesi zihninde dönüp duruyordu. Geri döndüğünde Jackie ile Madeleine çoktan salondaki piyanonun önündeki yerlerini almışlar, fısıldaşıp kıkırdıyorlardı. Eric içeri girince Jackie bastonunu katladı ve elini kızının omzuna koydu.
"Beni etkilemeye mi çalışıyorsun?" diye sordu. "Gerçekten ama gerçekten çok güzel," dedi Madeleine.
Eric sesi titreyerek "denesene," dedi.
Jackie piyano taşındıktan sonra akord edildi mi diye sordu.
Eric "bu da anlaşmanın bir parçasıydı," diye cevap verdi. Madeleine tabureye oturdu ve Satie'nin noktürnlerinden birini çalmaya başladı. Parmaklarını usulca kıpırdatırken küçük bedeni dimdik ve odaklanmıştı. Son notayı çalınca yüzünde büyük bir gülümsemeyle arkasına döndü, Eric alkışladı ve gözlerinin yaşarmasına ramak kaldığını hissetti.
"Harika, nasıl bu kadar iyi çalabiliyorsun?"
"Piyanonun çok yakında yeniden akord edilmesi gerekecek," dedi Jackie.
"Pekala."
Jackie gülümsedi ve parmaklarını kapalı duran kapağın parlak siyah yüzeyinde gezdirdi. Eli cilalı yüzeydeki yansımada taştan yapılmış gibi görünüyordu.
"Ama sesi kulağa çok güzel geliyor."
"Eric sevindim," dedi.
Madeleine Eric'in kolunu çekiştirdi.
"Şimdi robotun çalışını dinlemek istiyorum," dedi.
Eric "hayır," diyerek karşı çıktı.
Madeleine ve Jackie gülerek "evet," dediler.
Eric "pekala ama çıtayı çok yükselttiniz," diye mırıldanarak tabureye oturdu. Parmaklarını tuşların üstüne koyunca titrediğini hissetti ve daha başlamadan durdu.
"Yani Maddy çok etkilendim," dedi.
"Maddy sen de iyi çalıyorsun," dedi.
"Futbolda da bu kadar başarılı mısın?"
"Hayır."
Eric samimi bir şekilde gülümseyerek "eminim öylesindir," dedi. "Yarın gol attığını görmeye vaktim olsun diye erkenden gelmeyi düşünüyorum." Kızın yüzü katılaştı ve keyfi kaçtı.
"Jackie ne dedi?"
"Eric, Maddi'yi maçından sonra alacağım ya diye cevap verdi.
Jackie'nin yüzü soldu ve ifadesi sertleşti. Ciddi bir sesle maç dündü dedi.
Anne ben kendim halledebilirim.
Jackie tek başına mı yürüdün diye sordu.
Anlamıyorum dedi Eric. Ben sandım ki...
Jackie sessiz ol diyerek sözünü kesti. Maddi maçtan sonra Eric gelmedi mi?
Küçük kız sorun değildi anne dedi ve ağlamaya başladı.
Eric ellerini iki yana sarkıtıp başının zonkladığını hissederek öylece oturdu. Aniden fenalaşacakmış gibi hissetti.
Çok üzgünüm dedi sessizce. Bu nasıl oldu anlayamıyor.
Bana söz vermiştin.
Maddeme ağlayarak anne yeter dedi.
Jackie ilgilenmem gereken o kadar çok şey.
Jackie umurumda değil diye bağırdı. Duymak istemiyorum.
Madeline bağırmayı kes diye hıçkırdı.
Eric Madeline'in önünde diz çöktü ve gözlerinin içine baktı.
Maddie, ben maçın yarın olduğunu sanıyordum. Yanlış anlamışım.
Sorun değil.
Jackie onunla konuşma diyerek çıkıştı.
Lütfen, ben sadece...
Jackie biliyordum dedi ve başını öfkeyle sallayınca gözlüğünün koyu renkli camları parladı.
O haplar Alvedon değildi, haksız mıyım?
Eric ayağa kalkarak ben bir doktorum diye açıklamaya çalıştı. Ne yaptığımı biliyorum.
Jackie öyle olsun diye mırıldanarak Madeline'i kapıya doğru çekiştirdi. Ama bu sefer
piyanoya yer açmak için mecburen kenara çekilmiş bir masaya çarptı. Kuru çiçeklerin bulunduğu bir vazo yere düşerek üç parçaya ayrıldı.
Anne vazoyu kırt.
Jackie umurumda değil diye çıkıştı.
Madeline ağlayarak ve hıçkırarak annesinin peşinden giderken korkmuş görünüyordu. Eric peşlerinden gitmeye yeltenerek Jackie bekle diye yalvardı. Haplarımla ilgili bir sorun yaşıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama...
Umurumda mı sanıyorsun? Senin için üzülmem mi gerekiyor? Hap kullandığın ve kızımı tehlikeye attığın için mi? Artık sana güvenemem. Herhalde bunu anlamışsındır. Madeline'in yanına yaklaşmanı istemiyorum.
Eric bir taksi çağırayım dedi.
Anne onun suçu değildi lütfen anne.
Jackie cevap vermedi. Kızını dışarı çıkarırken yanaklarından yaşlar süzülüyordu.
Madeline özür dilerim her şeyi mahvediyorum diye hıçkırdı.
74. Bölüm. Master Samuels Caddesi'nin Malmskillnas Caddesi ile kesiştiği yerdeki uzun binalar rüzgarı şiddetli ve sert esmeye zorlayan bir vadi oluşturuyorlardı. Tozlar ve çöpler yere bakan gözlerinin önünden 30 yıldan uzun süredir fahişeler geçip giden bronz küçük kız heykelinin etrafında girdaplar oluşturarak dönüp duruyordu. Eric gelirken Yuna'yı da yanına almıştı. Böylece Rocky bulunabilirse Yuna da yakınlarda olacaktı. Eric Mozzarella restoranında oturmuş ve az önce bir fincan kahve sipariş etmişti. Jackie'yi arayıp iki mesaj bırakmış, özür dilemiş ve sonra kendisini taciz eden bir hasta olabileceğini açıklamaya çalışmıştı. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra caddeye bakan cama yansıyan kaygılı yüzünü gördü. Her şeyi mahvetmeyi nasıl başardığını anlayamıyordu. Simone gittikten sonra yalnız kalmak onu korkutmamıştı. Ama o zaman kendisine bir şans daha verilmişti. Eros bulutunun ucuna kadar gelmiş ve kendisine isabet eden bir ok daha atmıştı. Eric telefonunu çıkardı, saate baktı. Sonra üçüncü kez Jackie'yi aradı. Karşısına Jackie'nin mesaj bırakmasını söyleyen telesekreter kaydı çıkınca gözlerini kapatıp konuşmuştu.
Jackie, çok ama çok üzgünüm. Bunu daha önce de söyledim ama insanlar hata yapar. Bahane üretecek değilim ama seni bekleyeceğim, etüdümü çalışacağım ve bana yeniden güvenmeni sağlamak için ne gerekirse yapmaya hazırım.
Eric telefonunu kahve fincanının yanına koyarken Yuna yazısız bir beton duvarın önünde dikilen iki kadının yanında durdu. Bastonuna yaslanarak onlarla sohbet etmeye çalıştı. Fakat kadınlar Yuna'nın müşteri olmadığını anlayınca ona sırtlarını dönerek alçak sesle birbirleriyle konuşmaya başladılar.
''Diyar adında bir yer biliyor musunuz?'' diye sordu.
''Eğer bana nerede olduğunu söylerseniz size yüklü bir ödeme yaparım.'' Kadınlar uzaklaşmaya başlayınca Yuna toparlayarak peşlerine takıldı ve diyarın resmi adının başka olabileceğini açıklamaya çalıştı. Sonra durdu, aksi yöne doğru yürüdü. Az ötede Kums Caddesi kulelerinin yakınında zayıf bir kadın beyaz bir minibüse bindi. Yuna birkaç yapı iskelesinin yanından geçti ve duvarın köşesine atılmış bir lastik eldiven ve prezervatif yığını gördü. 40'lı yaşlarında bir kadın bitişikteki kapı ağzında oturuyordu. Saçlarını dağınık bir at kuyruğu yapmış ve kalın bir cekete sarılmıştı. Lekeli bir kırmızı şort giymişti ve çıplak bacakları yara kabuklarıyla kaplıydı. Yuna, affedersiniz dedi.
Kadın gidiyorum diye geveledi.
İtilip kakılmaya alışkın olan birinin tavrıyla ayağa kalktı. Mantosunun önü açılınca göbeği açık tişörtü ortaya çıktı ve kadın başını kaldırdı. Yuna, Lisa dedi.
Kadının gözleri sulanmıştı, yüzü kırışık ve yorgundu. Bana öldüğünü söylemişlerdi dedi.
Geri döndüm.
Demek geri döndün, kısık sesle güldü. Herkes dönmüyor mu?
Gözlerini bastırarak ovuşturunca makyajı dağıldı. Yuna bastonuna yaslanarak oğlun nerede diye sordu. Bir koruyucu ailenin yanındaydı. Onu tekrar görmeye başlayacaktın. Lisa başını çevirerek seni hayal kırıklığına mı uğrattım diye sordu. Yuna, sadece bu hayata bir son vereceğini sanmıştım diye cevap verdi.
Ben de öyle sanıyordum. Boş ver gitsin.
Birkaç dengesiz adım attıktan sonra ağzına kadar dolu bir çöp tenekesine yaslandı. Yuna, sana bir kahve ve peynirli çörek ısmarlayabilir miyim diye sordu. Lisa başını iki yana salladı. Bir şeyler yemen gerekiyor değil mi? Lisa başını kaldırdı ve yüzüne düşen birkaç tutam saçı üfleyerek kenara itti.
Sadece bana ne öğrenmek istediğini söyledi.
Diyar adında bir yer biliyor musun? Galiba orada bir sürü kız çalışıyormuş. Rusların ağırlıklı olduğu bir yermiş. Yaklaşık 10 yıldır varmış ve oradan kolayca eroin temin edilebiliyormuş.
Barka bir de bir yer vardı. Kahretsin, adı neydi?
Club Noir. Orası kapanmış. Ağaçlardan bir serçe sürüsü havalandı.
Solna'da bir masaj salonu var ama.
Yuna, orası çok küçüktür dedi.
Lisa, internete baksana diye önerdi.
Yuna, teşekkürler, öyle yapacağım dedi ve uzaklaşmaya başladı.
Erkeklerin çoğu hiç de fena değiller.
Yuna durdu ve yeniden ona baktı. Ayakta sendeleyen Lisa çöp tenekesine tutunarak dudaklarını yaladı. Peter Dali'nin bu aralar nerede takıldığını biliyor musun diye sordu Yuna.
Umarım cehennemdedir.
Biliyorum ama ya henüz oraya varmadıysa? Lisa eğilip bacağını kaşımaya başladı. Kısık sesle annesinin Karlaplan'da bulunan Falterverstein binasındaki dairesine geri döndüğünü duymuşum dedi ve tırnaklarına baktı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 298.